37. ayrım.
20. bölüm. Uçak İstanbul'a inerken hostes çeşitli anonslar yaptı. Bunlardan biri yurt dışından İstanbul'a gelip yurt içine devam edecek transit yolcularla ilgiliydi. Bu yolcuların eğer gümrüklü bir havaalanına gidiyorlarsa çıkış muamelelerini orada yaptırmaları, eğer gümrüksüz bir havaalanına gidiyorlarsa İstanbul'da pasaport kontrolünden geçmeleri gerektiği duyuruluyordu. Beni hiç ilgilendirmeyen bir anonstu. Daha çok tatil beldelerine giden turistlere yönelikti. Ama uçak alçalırken İstanbul'u kaplamış olan gri, iç kapatıcı ve sıkıcı havayı görüp neden olmasın diye düşündüm. Nasıl olsa evde beni bekleyen kimse yoktu. Gitmem gereken bir işim de kalmamıştı. Yuvadan atılmış bir kuş ne kadar özgürse ben de o kadar özgürdüm artık. Uçak değiştirip Bodrum'a gidebilirdim. Başıma gelen bunca olaydan sonra belki sinirlerim yatışırdı. Hem bizimkiler de çok sevinirdi buna. Hostese derdimi anlattım. İstanbul'da gümrük muamelesinden geçmemi, sonra iç hatlara giderek Bodrum uçağına binmemi tavsiye etti. Valizim İstanbul'a kadar bağlanmıştı. Aynen dediklerini yaptım. Dış hatlar terminalinde indim, kuyrukta bekleyerek pasaport kontrolünden geçtim, valizimi aldım. Dışarı çıkarken tam bu noktada 10 gün önce görevli olarak karşılamak üzere Max'ı beklediğim aklıma geldi. İç hatlar terminaline giderek Bodrum uçaklarını araştırdım. 1 saat 50 dakika sonra bir uçak vardı. Sevindim. Biletimi alıp valizimi verdikten sonra duty free'ye girip anneme babama hediyeler aldım. Onlara haber vermeyecektim. Sürpriz yapmak daha iyiydi. Gazete ve dergi alıp bir kahveye oturdum. Gazeteler yine Türkiye'nin iç karartıcı haberleriyle doluydu. Ekonomik kriz, birbirini suçlayan politikacılar, sütunlarını meslektaşlarına çatarak dolduran köşe yazarları. Bunları peş peşe okumak insanın bütün neşesini kaçırıyor, içini karamsarlıkla dolduruyordu. Kerem'i aradım, açmadı. Ne yapıyordu acaba? Rahat mıydı? Bu konuyu aklıma getirmemeye çalışıyordum. Ama böyle yaptıkça vicdan azabına daha fazla kapılıyordum. Suçluluk duyuyor ve onu çok özlüyordum. Ne var ki ben de çaresiz bir durumdaydım. Kendime yeni ve düzgün bir hayat kurma mücadelemin ona da faydası olacaktı. Yoksa oğlumu ömür boyu o kişiliksiz Ahmet'le bırakmaya niyetim yoktu. Kerem'le görüşemediğim için Ahmet'i aramayı düşündüm. Belki onun telefonundan Kerem'le görüşebilirdim. Ama Ahmet'i aramak içimden gelmedi. Acaba Ahmet'e haksızlık mı yapıyordum? Ona karşı olan duygularım çok sert, davranışlarım fazla düşmanca değil miydi? Eski günleri bana yaşattıklarını hatırlayınca hiç de haksızlık yapmadığım sonucuna vardım. Ama yine de belki o da kendi hayatında köklü değişim sancıları çekiyordu. Belki babasıyla olan ilişkisinde eskisinden farklı olarak inişli çıkışlı bir süreç yaşamaya başlamıştı. Bu yaştan sonra yeni bir adam olma yolunda adım atmak üzere olabilirdi. Ve bundan sonraki hayatını nasıl yaşayacağında içinde bulunduğu bu günlerin çok etkisi olacaktı. Ona duyduğum öfkeyi kontrol altına alıp biraz destek olsam iyi bir iş yapmış olmaz mıydım? Olabilir diye yanıtladım kendimi. Ne var ki bunu hemen yapabilecek durumda değildim. Kendi hayatım da alt üst olmuştu. Uçağın kalkmak üzere olduğu anonsu yapılınca bu konuyu düşünmeyi erteledim. Türk Hava Yolları'nın Bodrum uçağında yerim sağ taraftaydı. Böylece gün batımında Ege Denizi'ni, koyları, hava kararınca da ışıklı gemileri, sahil boylarını seyretmek içimi açtı. Güney'e gitmek her zaman neşelendirirdi beni zaten. Zeytin, kekik, fesleğen, şarap diyarı Ege'nin inkar edilemez bir büyüsü vardı. İnsanı hemen içine alıveriyordu. Bodrum havaalanına iner inmez de öyle oldu. Daha uçağın merdivenlerinden yüzüme çarpan ılık hava, denizden gelen iyotla dağlardan gelen kekik kokusunun nefis bir karışımıydı ve insanı sarhoş ediyordu. İyi ki buraya geldim diye düşündüm. Çoğu Alman ve İngiliz olan turistlerle birlikte valizlerimizi aldık. Onlar ellerinde tabelalar taşıyan rehberlerini izleyerek tur otobüslerine bindiler. Ben de bir taksiyle pazarlık yaptım. Daha önceki gelişlerimde şoförler taksimetre açarlarsa çok para tuttuğunu ama pazarlıkla uygun bir fiyata anlaşmanın mümkün olduğunu öğrenmiştim. Taksiyle deniz kıyısını takip eden yoldan giderken camı açtım. Temiz havayı ciğerlerime çektim. İnsan zihni çok acayip bir şey. Nedense o anda birden aklıma Cüce kardeşler geldi. Herhalde İTS'deki günlük araştırmalarını bitirmişler, otellerine dönmüşlerdir diye düşündüm. Lavaboya nasıl yetişiyorlardı acaba? Sandalye üstüne çıkarak mı? Bir yatak ikisine bol bol yeterdi. Acaba tek odada mı kalıyorlardı? Böyle garip sorular geldi aklıma. Kitaplarının İngilizcesi çıkarsa mutlaka alıp okumalıydım. Ne garip diye düşündüm. Ataları herhalde cüce doğdukları için kaderlerine lanet okumuşlardı. Ama o sayede de hayatta kalmayı başarmışlardı. Yoksa normal boydaki diğerleri gibi gaz odalarında öleceklerdi. Demek ki bütün zayıflıklar, eksiklikler gün gelir insanın işine yarayabilirdi. Nietzsche zayıflığı güce çevirmeyi önermiyor muydu zaten? Naziler onun Übermensch'ini de çarpıtmış, kendi ideolojilerine temel yapmışlardı. Ben uzman değildim ama Nietzsche'nin yazılarından hiç de Nazi ideolojisine uygun bir zalim üstün ırk yaratmak anlamı çıkarılabileceğine inanmıyordum. Sonra kendi kendime güldüm. Sen inansan ne olur, inanmasan ne olur be kızım dedim. Haddini bil. Bodrum yolunda Nazileri, Nietzsche'yi, Auschwitz'teki cüceleri düşünsen de sonuçta işinden atılmış, bütün Türkiye'nin gözünde adı orospuya çıkmış dul bir kadınsın. Ama bunları düşünmek bile keyfimi bozmadı. İçimde yeni bir başlangıç, yeni bir hayat, yeni bir mücadele azmi belirmişti. Maya'dan bir Maya daha doğuyordu. O sırada Bodrum'a inen yokuşun başına gelmiştik. Karşıma birdenbire denizin içindeki o muhteşem kale çıktı. Saint Jean şövalyelerinin yaptığı kale denizde bir mücevher gibi parlıyordu. Daha tam dolunay olmasa da epey büyümüş olan ay denizde yaldızlı izler oluşturmuştu. Kasabadan balık ve rakı kokusu geliyordu. Annemlerin oturduğu yer orta halli bir siteydi. Babam kıt kanaat maaşıyla bir yapı kooperatifine üye olmuş ve uzun yıllar para ödemişti. Onca yıl sonunda da derme çatma bir daire sahibi olabilmişlerdi. Ev ilk teslim edildiğinde ıslak duvarlarından dolayı elektrik düğmeleri çarpıyor, tuvalet tıkanıyor, odaları karıncalar basıyor, doğramalar şiştiği için kapanmıyor, kapılar arasından böcek geçecek kadar çatlıyor, mutfak dolabının altından su geliyordu. Ama balkona çıkınca önünde uzanan deniz manzarası insana her türlü sıkıntıyı unutturuyordu. Zamanla doğramalar, musluklar değişti. Fırlamış çivilerle ayaklarımızı delen yer döşemeleri kaldırılıp traverten yapıldı. Tüten şömine onarıldı, klima kondu. Ev küçük ama sevimli bir orta sınıf dairesi haline geldi. Yazın bütün daireler doluyor, evlerin önündeki kumsal şenleniyor, çoluk çocuk denize girilip çıkılıyor, akşamüstleri beş çayıyla sıcak simitler yeniliyor, akşamları balkonlarda rakı sofraları kuruluyordu. Ama kışın sitede ancak 5-6 aile kalıyordu. Bunların da çoğu bizimkiler gibi emekli takımıydı. Zamanla evler mor, pembe, kırmızı, sarı bugenvilyalarla kaplanmış ve mahalleye nefis bir Ege görüntüsü vermişti. Taksi site kapısından girerken buraları çok özlemiş olduğumu fark ettim. Havadaki yoğun iyot kokusu daha uçağın merdivenlerinde çarpmıştı beni. Mahalleye girince de ilk gençlik anılarım canlandı. Akşam karanlığı çöker, sular kararırken evlerden yayılan kabak kızartması kokusu yazın simgesi gibi gelirdi bana. Gece kumsalda ateş yakıp gitar çalınan o sihirli geceler, yakama uzanan denize girip yüzmeler, ilk flörtler, kuytu bucak gizli öpüşmelerin baş döndürücü tadı. Of be, hayat o zamanlar ne güzel, dünya ne kolaydı. Aynen tahmin ettiğim gibi annem beni görünce çığlığı bastı. Aa, kızım gelmiş. Boynuma sarıldı. Bizim evde babam hiç kapı açmaz. Hep annem açardı. Annemin sevincini duyunca içeriden babam da koşup geldi. Bana da bırak diyerek annemi çekiştirdi. Sonra beni yanaklarımdan öptü. Bu şekilde karşılanmakta şımartıcı bir şeyler vardı. İhtiyaç duyduğum bir şeyler. Düşmanca bir dünyanın içindeki bir şefkat adası. O akşamı konuşarak yakındaki mandalina bahçesinden gelen dalından yeni kopmuş mis kokulu mandalinalardan yiyerek geçirdik. Anlatabildiğim kadarını anlattım. Zaten bana inanıyorlardı. Bir açıklama beklemedikleri ve konuya komşuya rezil olduk demedikleri için minnettarlık duyuyordum. Türkiye'deki ailelerin çoğu bu konudan bir dram yaratır ve suçlu olup olmadığına bakmadan kızı mahkum ederdi. Hele doğulu ailelerde aile meclisi kararıyla kızın öldürülmesine karar vermek epeyce yaygındı. Öyle bir aile olsaydık ya bir ip uzatırlardı kendimi asmam için ya intihar görüntüsü verip traktörün altına atarlardı ya da tarlaya götürüp vurarak oracığa gömerlerdi. Diri diri gömülen kızları bile okuyorduk gazetelerde. İşte Türkiye böyle bir çelişkiler ülkesiydi. En avantgard yaşamdan feodal aşiret düzenine kadar her şey vardı. Hiçbir standart tutturulamıyordu. Bazen bu ülkede hem New York hem Kandahar var gibi hissediyordum ki galiba bu gözlemim doğruydu. Neyse ki hiç olmazsa ana baba konusunda şanslıydım. Ertesi sabah yerel turunç, mandalina reçelleri ve yine yöresel peynir ve zeytinlerden oluşan bir kahvaltı yapıp dışarı çıktık. Babamın emekler Opel'ine bindik, Yalıkavak pazarına gittik. Hava ilkbahar günleri gibiydi. Daha dün sabah Bad Arolsen'de iliklerime kadar üşüten dondurucu hava ve kar soğuğu ile karşılaştırınca inanılmaz geliyordu. Yol kenarlarında katır tırnakları sarı sabırlar açmıştı. Bu mevsimde ortalık yemyeşildi. Yazınsa yakıcı güneş her yeri sarartacaktı. Bodrum Yarımadası'nda oturanların en büyük eğlencesinin pazara gitmek olduğunu biliyordum. Her gün bir yerde sebze, meyve, bez pazarı kuruluyordu. Salı günü Bodrum Merkez, Çarşamba Gündoğan, Perşembe Yalıkavak. Bu uçsuz bucaksız pazarlarda açılmış tezgahlarda çeşit çeşit meyve, sebze, peynir, zeytin, reçel, yoğurt, kaymak satılırdı. Pazarın başka bir bölümünde ise buldan bezleri, milas dokumaları gibi son derece ucuz ama harika işçilikleri olan el dokuması bezler bulunurdu. Birçok Amerikalı iç mimar bunları alıp New York'a götürür ve Soho'daki dekorasyon mağazalarında 50 misli fiyata satardı. Ortalıktaysa kimseye zararı olmayan kediler ve köpekler dolaşır ya da sokağın ortasında uyuklarlardı. Son yıllarda birçok İngiliz yerleşmişti buralara. Pazarda alışveriş edenlerin yarısı yabancıydı. Tam alışverişimizi bitirmiş, babamın pek sevdiği çardak altı kahveye oturup 3 çay ve gözleme söylemiştik ki telefonum çaldı. Üniversiteden, özel kalemden arıyor, adıma Amerika'dan bir paket geldiğini, ne yapmaları gerektiğini soruyorlardı. Annemin adresini verdim, zahmet olmazsa oraya gönderin dedim. Sonra biraz uzaklaşarak ve kendimi zorlayarak Ahmet'i aradım. Kerem nasıl dedim. İyi dedi, benim için çok zor tabii. Seni sormuyorum, oğlumu soruyorum dedim. Sağlığı iyi mi? İyi iyi. Okula gidip geliyor mu? Evet, daha servis ayarlayamadığımız için ben bırakıp alıyorum. O olsun dedim içimden. Biraz sorumluluk neymiş öğren bakalım. Akşam arar Kerem'le konuşurum deyip kapattım. Aramızdaki ilişki hoş bir kedi köpek gerginliğine dönüşmüştü. Ben köpek gibi dişlerimi gösterdikçe o daha çok siniyor, kaçacak delik arıyordu. Hoşuma gitti. Öğle vakti iyice ısıtmaya başlayan güneş altında uzun uzun gerindim. Sonra bez pazarına girdim. Evde yazdan kalma birkaç parça giysim vardı ama dünyanın en ünlü markalarının bire bir taklit edildiği tezgahlardan kendime 4 tişört, 1 blue jean ve 2 şort aldım. Hepsini ödediğim komik parayla Avrupa'da bir fanila bile alamazdım. Sonra kahveye döndüm. Annem acı haberi o zaman verdi. Kızım dedi, ne güzel tesadüf oldu. Bütün aile bir araya geliyor. Ayarlasak bu kadar olmazdı. Ne oluyor anne? Yarın abinler geliyor dedi. Hafta sonu kalıp gidecekler. Nerede kalacaklar, sizde mi? Yok canım, ne zaman bizde kaldılar ki? Askeri tesislerde kalacaklar tabii. Bodrum'un en güzel koylarından birinde 5 yıldızlı bir askeri tesis vardı. Oteli, lokantası, plajı 1. sınıftı. Orada kalacaklardı. Yine de hoşuma gitmedi bu iş. Ama yapacak bir şey yoktu. Öğleden sonra tül perdeyi hafifçe kıpırdatan Meltem'i hissederek uyudum. Her yer çok sessizdi. Sadece dalgaların sesi duyuluyordu. Annem gelip uyandırmasa daha da uyuyacaktım. Sanki hayat yorgunluğunu atıyordum üstümden. Ama çay saatini kaçırmanın büyük bir hata olacağını düşünen annem beni uyandırıp sıcak simit, ince belli bardakta tavşan kanı çay ve peynirlerin olduğu masaya oturttu. Kilo alacağım ama dedim. Yok dedi, yarın yürüyüşe başlarsın, hiçbir şey olmaz. Gençsin, yakarsın. Acaba bu ülkede kaç milyon anne aynı terminolojiyi kullanıyor, aynı sözleri söylüyor diye merak ettim. Annemle annesi hakkında konuşmak istiyordum ama bunun için yalnız kalmamız gerekiyordu. Nedense babamla birlikteyken bir çekingenlik kaplıyordu beni. Çünkü babam annesinden ve geçmişinden söz etmek istemediğini hissettirmişti bize. Acı defterini kapatmıştı ve bir daha açılmasına izin vermeyecekti. Birçok ailede sağlanan sessiz anlaşmalar gereği geçmişin o korkunç acıları yeni kuşaklara aktarılmayacak, her şeye sıfırdan başlanacaktı. Yılanlarla, akreplerle, tehlikeli kuyularla dolu arka bahçede oynamasına izin verilmeyen çocuklar gibiydik. Yakın tarihin acıları bizim tehlikeli arka bahçemizdi. Annemle konuşmak için aradığım fırsatı o akşam ancak babam yattıktan sonra bulabildim. Balkonda oturuyorduk. Akşamları hava serin olduğu için sırtımıza birer hırka almıştık. Bu gece ay daha da büyümüştü. Denizde gümüşten bir yol olmuştu. Arada bir karanlıktan gelip bu gümüş yoldan geçen tekneler Poseidon'un hayaleti gibi kayıyorlardı. Anne dedim. Anneannemin adı ne? Aa dedi. Ayşe ya? Hayır dedim. ben asıl adını soruyorum. Duraksadı. Bir süre sessiz kaldı. Mavi alayı, anneannemin başına gelenleri, kapıları tahta çakılı vagonları, kızıl çakçak gölünü, hepsini biliyorum anne. Bana niye daha önce söylemediniz? Bunları kimden öğrendin? Dedi. Sizi iyice alçalmıştı. Abim anlattı. Sen anlatmaması gerekiyordu. Niye? Bu acı olayları tekrar tekrar yaşamanın kimseye bir faydası yoktu ondan. Belki anneannemle Ali dedem torunlarının hikayelerini bilmesini isterdi. Hayır, istemezlerdi, dedi. Ama sesi tartışan, itiraz eden insanlar gibi değil, mahcup olmuş gibi çıkıyordu. Nereden biliyorsun anne? İsteseler anlatırlardı. Bize bile anlatmadılar. Size bile mi? Yani bunu hiç konuşmadınız mı? Bir kere konuştuk. Rahmetli annem bir gün beni karşısına aldı, her şeyi anlattı. Atalarımızın atlarını, kurşuna dizilen annesinin, babasının ve Drow nehrine atlayan iki kardeşinin adlarını yazdırdı. Benim bir şey sormamı bekler gibi susup bekledi. Sonra devam etti. Babasının, yani dedemin adı Seyit, anneannem Ayşe. Bunlar Ruslar tarafından kurşuna diziliyor. Kardeşlerinin adı Ömer ve Kurban. Bunlar da Drow nehrine atlayarak intihar ediyorlar. Bana bu isimleri yazdırdıktan sonra ölmüşlerinin ruhuna mevlid okut, fakirlere sadaka ver. Hepsi de çok iyi insanlardı, dedi. Kendisi okuma yazma bilmiyordu. Onun için her şeyi ben yazdım. Hepsi Türk ve Müslümandı, değil mi? Evet, dedi annem. Peki anne, bu vahşet nasıl olmuş? Türk hükümeti niye ölüme göndermiş bu insanları? Bilemeyiz kızım. Böyle münasip görmüşler demek ki. Anneannem isyan etmiyor muydu? Hayır, kaderine boyun eğmişti. Yalnız bana ailesinin adlarını yazdırırken çok ağladı. Her birinin ruhuna Fatiha okudu. Ali dedem hiç anlatmadı mı peki? Hayır, babam hiç konuşmazdı böyle şeyleri. Zaten suskun bir adamdı. Sigara içer dururdu. Annemin söylediğine göre harpte öyle şeyler görmüş ki uykusunda bile inler dururmuş. Ama Kızıl Çakçak Gölü'ne atlayıp da anneannemi kurtarması müthiş bir şey. Evet, bu konuyu konuşmaya başladığımızdan beri ilk kez yüzü güldü. Aşk insana neler yaptırmaz. Annemi o kadar severdi ki son anlarında bile onun yüzünü seyrederek ölmek istedi. Elini tuttu, 3 kere annemin adını söyledi. Sonra yüzüne baka baka öldü. Adını mı, gerçek adını mı söyledi? Gerçek adını. Peki neydi o ad? Annem tahmin edemiyor musun, dedi. Hayır, dedim. Senin adını anneannenin koyduğunu biliyorsun değil mi? O anda baştan ayağa titredim. Maya, dedim. Annem başını salladı. Gerçek adının hiç olmazsa sende yaşamasını istiyordu. Bir ömür boyu ağza alınmayan, söylenmeyen, gizlenen ismi buydu. Maya. Ben de çocukluğumdan beri neden bana çok az rastlanan bu adı koyduklarını düşünüp durmuştum. Adımı seviyordum sevmesini. Ahenkli bir tınısı vardı ama neredeyse hiç rastlanmayan bir isimdi. Okulda arkadaşlarımın o ünlü çizgi filmdeki gibi Arımaya demeleri de hoşuma gidiyordu. 3 kadın ve 3 isim diye düşündüm. Maya Ayşe olmuştu. Mari Semahat olmuştu. Nadia Deborah olmuştu. Doğdukları adları bile kullanmalarına izin verilmemişti bu 3 kadının. Ama yine de içlerinde en şanssızı Nadia'ydı. Maya ile Mari hiç olmazsa kendilerini seven adamlarla evlenmişler, çocuklarını, torunlarını görmüşler, en sonunda da hikayelerini genç kuşaklara aktarma imkanı bulmuşlardı. En şanslıları ise anneannemdi. Ailesini korkunç olaylarda kaybetmiş, başka bir isimle yaşamıştı. Ama din ve milliyet değiştirmek zorunda kalmamıştı. Babaannemle ve Nadia ile karşılaştırınca onun dramı daha hafif kalıyordu. Zavallı Nadia'nın hikayesi ise kendisiyle birlikte Karadeniz'in karanlık sularına gömülmüştü. Ama ben o hikayeyi o karanlık denizden çıkaracak ve bütün dünyaya anlatacaktım. Görevim buydu. Annem biraz ağladıktan sonra sustu. Balkonda hiç konuşmadan yan yana oturduk. Karşıda Yunanistan'ın Kos Adası'nın ışıkları göz kırpar gibi titreşiyordu. İnsan bu kadar yakın bir adanın başka bir ülkeye ait olduğunu, pasaportsuz gidilemeyeceğini kavramakta güçlük çekiyordu. Son zamanlarda iyice geliştirmeye başladığım anarşist ruhumla ah şu devletler diye düşündüm. Yapay sınırlarla insanları bölen acılarının kaynağı devletler. Türkiye ve Yunanistan hükümetleri bırakın böyle adaları Ege'deki kaya parçaları yüzünden bile savaşın eşiğine geliyorlardı. Ama deprem vurduğunda gümrük, sınır, pasaport dinlemeden 2 tarafı birden yıkıyordu. Stefan Zweig'ın yıllar önce okuduğum satırları aklıma geldi. Uçakların icadı Zweig'ın neslini çok heyecanlandırmış, dünyada savaşların sonunun geldiğine inandırmıştı. Uçaklar havadan uçtuğuna göre sınır falan tanımazdı ki. Dolayısıyla sınırlar yok olacak, barış gelecekti. Ama o nesil birkaç yıl sonra uçakların gökten bomba yağdırarak Avrupa'yı yıktığını görmenin şokunu yaşamıştı. Entelektüel iyimserliğe karşı politik gerçek. Üstümüze çöken ağır havayı değiştirmek için anne dedim, sen iyimserle kötümserin hikayesini biliyor musun? Hayır dedi. Kötümser işler daha kötü olamaz diye feryat ederken iyimser olabilir daha kötü de olabilir dermiş. Şimdi söyle bakalım sen iyimser misin kötümser mi? Aman deli kız dedi annem. Hep böyle muzurluklara çalışır aklın zaten. Hadi kalk yatalım. İyice serinledi ortalık.